Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, Erkam TV'mizin muhterem izleyicileri, Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Musa Topbaş Efendi Üstadımızdan okumalar programındayız. Programımıza teberrüken sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin âlinin, ashabının, enbiya-i izam ve saadat-ı kiram hazretlerinin mübarek ruhlarına, vatanımızın, milletimizin, bütün ümmeti Muhammed'in selametine bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif okuyarak başlamış olacağız. Aziz dinleyenlerim, okumaya devam ettiğimiz kitap, merhum Musa Topbaş Efendi Üstadımızın İslam Kahramanları 1 adlı eseri. Bu birinci cilt, daha çok Asr-ı Saadet diye isimlendirdiğimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin zamanı. Daha sonra inşallah zamanımıza yakın ve daha farklı şekillerdeki İslam kahramanlarından, İslam büyüklerinden de okumalar yapmış olacağız inşallah. Bugünkü sohbetimize, okumamıza Abdullah bin Atik radıyallahu anh'tan başlamış oluyoruz. İslam'ın ilk intişar günlerinde düşmanlıklarını aleni olarak ortaya koymaktan çekinmeyen müşrikler, hicretin 3. senesinden itibaren faaliyetlerini gizlemeye, Müslümanları imha planlarını perde arkasından yürütmeye başladılar. İslam'a düşman teşkilatlar kurup sinsi faaliyetlerini tanzim edenlerin başında da Hayber yakınındaki bir hisarda bulunan Ebu Rafi gelmekteydi. Bulunduğu mıntıkanın en zengini olarak bilinen Ebu Rafi, civardaki müşriklerin silah ve erzak ihtiyaçlarını karşılıyor, el altından azılı İslam düşmanlarına verdiği paralarla din düşmanlığını körüklüyordu. Ebu Rafi'nin işi bununla da bitmiyordu. Panayır'da iyi nutuk çekenleri, toplantılarda tesirli şiir söyleyerek dinleyenleri aldatmasını bilenleri, halkın içine sızarak casusluk yapmakla meşhur olanları hep arayıp buluyor ve daima onlarla dostluk kuruyordu. Hatta bunlara istedikleri kadar da para veriyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aleyhine şiirler söyletip panayırlarda İslam'ı kötüleyen nutuklar çektiriyor. Müslümanların iç işlerini tecessüs için casuslar gönderiyordu bu Ebu Rafi. Bütün bunları büyük bir gizlilik içinde yapan Ebu Rafi, bu uğurda harcadığı paranın büyük bir yekün tutuşundan üzülmek şöyle dursun, derin bir sevinç de duyuyordu. Daha falan ve filanın da başını kopartacağım diyerek ileri gelen İslam mücahitlerini de öldüreceğini göksünü şişire şişire söylüyordu bu azılı münafık. Müslümanlar bu münafık Ebu Rafi'den hayli ziyan görmüşlerdi. Nihayet Ashab-ı kiramdan Abdullah bin Atik, Abdullah bin Utbe, Abdullah bin Enis ve Ebu Katade bu münafığın melanetinden kurtulmak, gizli faaliyetlerine bir son vermek için aralarında müşavere ederek 5 kişilik bir fedai mangası halinde yola çıktılar. Kararları katiydi. Kendilerini feda edecekler fakat bu azılı İslam düşmanına haddini bildirip intikam alacaklardı. Güneş batarken Ebu Rafi'nin oturduğu kalanın yakınına yetişen fedailer saklandıkları yerden içeri girmenin çaresini düşünmeye başladılar. Bu sırada Mer'a'da çalışmakta olan Yahudi işçileri kaladan içeri giriyorlardı. Abdullah bin Atik, hurma ağacının dibindeki çalılıkta duran arkadaşlarına, "Siz burada durun, ben bir kolayını bulup içeri gireceğim," diyerek kalanın kapısına doğru yürüdü. Yaklaşınca kazayı hacet ediyormuşçasına eteklerini bürünerek çömeldi. Herkes içeri girmiş, kapıcı da beklemekten usanmıştı. "Ey Allah'ın kulu, gideceksen gir, yoksa dışarıda kalırsın. Ben kapıları kilitleyeceğim," diye bağırarak kale kapısının arkasına girip kapıyı itmeye başladı. Abdullah bin Atik bundan ötesini şöyle anlatıyor. "Hemen çömeldiğim yerden kalkarak hızla içeri girip bir köşeye saklandım. Dışarıda kimse kalmadığına kani olan kapıcı kapıları kapayıp kilidini arkasındaki bir çiviye asarak meskenine, yani kale içindeki kendi evine girdi. Ortalık iyice kararıp herkes uyuncaya kadar bekledim. Sonra kalkıp kapının kilidini açıp hazırladım. Yavaş yavaş kalanın içinde gezerek tarif edildiği şekilde Ebu Rafi'nin evini buldum. Masalcıların birine söylettiği hikaye bittiği için o da artık istirahata çekiliyordu. Yavaş yavaş basamaklardan çıkıp odadan içeri girdim. Hepsi uyumuşlardı. Fakat karanlıkta nerede yattığını da bilemediğim için "Ebu Rafi" diye seslendim. "Kimsin?" diye cevap verdi. Sesin geldiği tarafa bütün kuvvetimle kılınç vurdum. Hemen sesimin tonunu değiştirerek "Ebu Rafi, kiminle konuşuyorsun?" dedim. O da cevaben "Evde yabancı biri var, kılıç da beni vurdu," dedi. Bu sefer kılıncın hedefini bulduğunu anlayarak hemen taş basamaklardan inmeye başladım. Karanlıktan nereye vurduysam ayağımın yaralandığını gördüm. Aşağıda gömleğimi yırtıp yarayı sardıktan sonra ay ışığından istifade ile kapıdan dışarı çıkabildim. Arkadaşlarım merakla beklemekteydiler. Vaziyeti onlara haber verdim. İkna olmadılar. "Belki ölmemiştir. Sabaha kadar beklemeliyiz. Ya o bizi yahut da biz onu," diyerek ağacın dibindeki çalılıklar içinde Ebu Rafi'nin ölüm haberini beklemeye başladık. Sabah güneş kale duvarlarının üzerinden ışıklarını saçarken kapı açıldı. İşçiler bağa bahçeye gitmek için yollara döküldüler. Konuşmalarına kulak verdik. Şöyle diyorlardı: "Bu gece İslam fedaileri reisimiz Ebu Rafi'nin evine baskın yaparak onu öldürdükten sonra kaçıp gitmişler." Evet, sahabe-i kiramdan böyle aziz bir sahabi kendi hayatı pahasına bir İslam düşmanını, azılı bir İslam düşmanını hak ettiği akıbetle buluşturmuş oluyor. Ve çok meşhur bir sahabi yine Darar bin Ezver radıyallahu teala an. Pek cesur ve meşhur fırka komandanlarından Darar bin Ezver radıyallahu an, Şam civarında devam eden muharebeler esnasında 100 bin kişilik düşman ordusunun vaziyetini keşif için mahiyetindeki 100 kişilik bir keşif koluyla keşif esnasında düşman kuvvetlerine tesadüfle esir edilmiş, fakat bilmukabele şiddetle hücumla Dırar esaretten kurtarılmıştı. Bir tarafta 100 bin kişilik bir ordu, diğer tarafta da keşif için çıkmış 100 kişilik bir İslam fedaisi. Bu fedailerin içinde de Hazreti Dırar esir edilmiş ama mukabil bir hücumla da kendisi kurtarılmıştı. İkinci defa olarak Hazreti Dırar tekrar esir edilmiş, pek acı, tehlikeli bir hayat geçirdikten sonra Cenab-ı Hakk'ın izniyle yine kurtarılmıştı. Şöyle ki, Antakya'da bulunan İmparator Herakl, devam eden pek acı hezimetlerin tesiriyle mükedder bir haldeydi. O sırada birisi elinde bir mektup getirip Herakl'e verdi. Cebele bin Eyhem'den gelen mektupta şunlar yazılıydı. Bir fırka Yermuk taraflarından Antakya'ya geliyorduk. Yolda Müslümanların en cesur kumandanlarından Dırar bin Ezver'e tesadüf eyledik. Maiyetinde 200 kişi bulunuyordu. Vuku bulan müsademede yüzü katil yani öldürülmek, 100 tanesi de Dırar'la beraber esir edilerek huzurunuza gönderilmiştir. İcrası yani ne yapılacağı rey-i hükümdarilerine aittir. Herakl bu mektubu alınca yüzünde meserret alayimi göründü. Yani sevinmeye başladı. İşte şimdi biraz teselli bulabildim. Bunca acıların intikamını çıkaracağım. Bunları katlettirip cesetlerini nazargah-ı umumide teşhir edeceğim. Ta ki herkes ibret alsın. Vardan'ı, Batros'u öldüren Dırar tutuldu demek. İntikam, intikam diye bağırdı. Yanındakilere hitaben de çabuk onu buraya getirin dedi. Herakl'in emri üzerine Dırar bin Ezver ve arkadaşlarını onun önüne getirdiler. Herakl, Dırar'a Arapların fırka kumandanı Dırar sen misin? Dırar, evet. Peygamber yolunda sizinle harbeden Dırar benim. Herakl, şimdi öyle sert sözleri bırak. Kendini askerlerinin yanında mı zannediyorsun sen? Dırar, her nerede olsam fark etmez. Din düşmanlarına göğsümü gere gere cevap vermekten çekinmem. Siz beni korkar mı zannediyorsunuz? Herakl yine, çabuk söyle. Kime güveniyorsun? Burasının askerlerimin merkezi olduğunu unutuyor musun? Dırar radıyallahu anh, şeriat-ı İslamiye, envar-ı Muhammediye, zulmet-i cehl ile zulmetgaha mübdel olmuş olan dağlara, sahralara, şehirlere pertevi iclalini yaymış, adalet güneşi her tarafı kaplamaya başlamıştır. Ama hala sen kendine teselli vermek istiyorsun. Herakl, Dırar, bilmiş ol ki şu anda vücudunun her parçasını koparmak benim için bir içim su kadar ehemmiyeti olamaz. Dırar, huzuru Muhammedi'de bulunan bir Müslüman 70 tane Herakl olsa hiç saydığı gibi onun bir takım tehditlerini de nazargahı ehemmiyete almaz. Senin son ceza vermen öldürmek değil mi? Gideceğim yer huzuru Resulullah'tır. Dini celil uğrunda da hayatı terk etmek bize her şeyden lezzetlidir. Herakl, siz bir takım aç ve bilaç Araplar, âli kâşanelerde oturmak, İbrazı satfet etmek sizin neyinize yakışır? Dırar, yanlış görüşünle aç zannettiğin Araplar, bugün dini celil ve peygamberi zişan sayesinde her türlü nimete nail oldular. Satfetleri İslamiyettir. Bir sayhayı mücahidaneleri dağları sarsar. Ovaları dereleri inletir. Savaiki basaletleri düşmanları yakar. Velvele-i merdaneleri seni tiril tiril titretir. İşte bak, karşında korkusuz söylüyorum. Hiç korkuyor muyum? Herakl, bize galebe edeceğinize nereden emin oluyorsunuz siz? Allah bizi size mi teslim etti? Dırar, senin kötü huylarınla hakikati bırakıp da alayişi dünyaya rağbet eylediğin bizi cesaretlendirdi. Dırar radıyallahu anh hazretlerinin verdiği cevaplardan Herakl'in ümerası gadaplanarak her biri ellerini kılıçlarının kabzalarına doğru götürüp hep bir ağızdan Herakl'e bu adamı niçin böyle söyletiyorsun? Hayatının lüzumu var mı dediler. Herakl, peki icabına bakınız dedi. İmparatorun verdiği emir üzerine cümlesi silaha sarılarak Dırar radıyallahu anha vurmaya başladılar. 30-40 kılıncın birden inmesi vücudunu ağır surette cerihadar ettirdiğinden, yani yaraladığından o müzeyyen yerler Dırar'ın kanı ile mülemma oldu. Adeta yerler kanla parladı. Hazreti Dırar oraya düşüverdi. Hirakl, sağ bırakmayınız diyordu. Bu dehşetli hali gören General Mika, Müslüman olmuştu fakat gizliyordu. Dırar Hazretleri'nin yaralandığını görmesiyle içi ateş gibi yanmaya başladı. Din kardeşinin ve bahusus böyle gayretli ve cesur kahraman bir kumandanın helak olmasına razı olamıyordu. Ne çare ki sahip çıkacak olsa kendini de telef edecekleri gibi bir semere de hasıl olamayacaktı. Son bir tedbir olmak üzere bir yeis-i nevmidi ile, yani bir ümitsizlik içinde Hirakl'e dedi ki, ey melik, bunu burada telef etmekte ne fayda var ki? Hirakl, peki ne yapalım? Mika, bana bırakın, tedavi edeyim. İyi olduktan sonra herkese ibret olmak üzere insanların bulunduğu bir yerde onların gözleri önünde asarız dedi. Hirakl, öyleyse buradan kaldır, evine götür, tedavi edildikten sonra biz bunu asarız dedi. General Mika bu müsaadeden pek memnun ve mesrur olarak derhal Dırar'ı omuzlayarak hanesine götürdü. Hazreti Dırar kılıçların tesiriyle takatsız bir hale gelmişti. Bir aralık gözünü açıp General Mika'yı karşısında görünce hazin bir sesle dedi ki, eğer Müslümansan hakkında lazım gelen yardımı esirgeme. Yok Hristiyansan insanlığın icabını yerine getir. General Mika kemal-i samimiyetle karşındaki dini İslam'ı kabul eden General Mika'dır ey Dırar. Senin hayatını muhafaza için ölüm denilen o düşmanı hayatı bile ihtiyar ediyorum, seçiyorum. Korkma ya Dırar. Muhammed Aleyhisselam'ın nuru nübüvveti aşkına sana her türlü yardımda bulunurum. Hem de askerinle beraber firar ederiz. Yani kaçarız. Hazreti Dırar, Mika'nın bu hayat vereceği sözlerinden son derece memnun oldu. Birkaç gün tedavi olunduktan sonra kesbi afiyet etmeye başladı. Ve bir gün General Mika'ya dedi ki, Dırar radıyallahu anh, hatırıma kız kardeşimin hayale müşfikanesi geliyor. Bir mektup yazmış olsam gönderebilir misin? General Mika, o benim vazifem. Sen hemen yaz. Hazreti Dırar gözlerinden birçok yaşlar dökerek kız kardeşine şu hazin mektubu yazdı. Canımdan aziz hemşireciğim, kız kardeşim. Nöbet nöbet dilhun eden, yüreğimi kanlara boğan ahların tesiri kılıç yaralarını unutturdu. Hurşid-i İslamiyet, yani İslam güneşi, pertevi iclalini, büyük parıltısını kalbimin her köşesine serttikçe her zaman didar-ı Resulullah'ı, Resulullah Efendimiz'in nurlu yüzünü temaşa ediyorum. Gözlerimi kapıyorum, piş-i nazarıma, gözümün önüne bir alayiş-i manevi ile beyaz kefenlere bürünmüş şehitlerin mukaddes timsalleri geliyor. Gizli, manevi bir seda bana hitaben, korkma ya Dırar. Allah yolunda yaralandın, bütün şehitler ve gaziler, alemi mükevvenat seni tebrik ediyor. İşte bana böyle gizli bir ses geliyor ey hemşirem. Şimdi ben seni yad eder de ağlarım. Bari sen de gözyaşlarımı hatırla ey kardeşim. General Mika bu mektubu alıp birisiyle Ebu Ubeyde Hazretlerine gönderdi. Ebu Ubeyde radıyallahu anh, Dırar'ın hemşiresi, kız kardeşi Hande Hatun'u celbederek bütün Ümerayi İslamiyet'in muvacihesinde mezkûr mektubu okudukta hepsi hüngür hüngür ağlamaya başladılar. Dırar Hazretleri 20 gün zarfında sıhhat buldu. Hirakl, General Mika'yı çağırıp, hadi Dırar ile esirleri kiliseye götür, ayinimizi görürler de belki dinlerini terk ederler dedi. Hirakl'ın emri üzerine Dırar'la beraber esirler kiliseye götürüldü. Kilisede Rumlar haçlara taptıkça Dırar Hazretleri maiyetiyle beraber tekbir ve tehlil ediyordu. Yani La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber diyordu. Hirakl bu hale gadaplanarak maiyetine hitaben bunları kiliseden çıkardıktan sonra Mesih yoluna kurban edeceksiniz dedi. Mika, imparatorunun emrini icrada kusur etmem. Fakat bu işte acele lazım değildir. Çünkü Araplar galebe ile Antakya'yı zaferedecek olursa bizden bir tane kalmayıncaya kadar telef ederler dedi. Hirakl, öyleyse tevkif et dedi. Bu sırada Ebu Ubeyde Hazretlerinin ordusuyla Hazreti Halid'in fırkası Antakya yakınında demir köprünün etrafında toplandılar. Köprüdeki Rumlar korkularından harbetmeksizin Müslümanlara teslim oldular. Bu suretle Antakya çember içine alındı. Hirakl'in bu sırada meşgul bulunduğu bir zamanda Mika, Dırar bin Ezber Hazretleri ile arkadaşlarını İslam tarafına geçirdi. Mika'nın Müslümanlara gösterdiği yardımı tecessüs eden, araştıran Filan Thanos, Mika'ya dedi ki, sen habire ehli İslam'a çok yardım ediyorsun. Dırar'ı da kaçırdın. Peki sebebi ne? General Mika, hak dini olan İslamiyet'i kabul ettim arkadaş. Niçin saklayayım? Filan Thanos, İslam dinine ait bana malumat verebilir misin? Mika, evet verebilirim. Dinle. Bak anlatayım. Adalet, insaniyet, merhamet gibi güzel sıfatları ancak İslam'da bulabilirsin. İslam dininde hukukça büyük, küçük, fakir, zengin hep müsavidir. Yani aynı haklara sahiptirler. İslamiyet'te hiçbir kimsenin sözü Kur'an-ı Azimüşşan'a muhalif yani karşı ve mesmu olamaz. Eğer o söz Kur'an-ı Kerim'e karşıysa, Kur'an'la buluşmuyorsa o sözü kimse dinlemez. Gerçekten de aziz dinleyenlerim, daha önce Müslüman olan ve Müslümanlığını gizleyen Mika bir taraftan bu büyük İslam kumandanı Dırar bin Ezver'i bu acıklı halden kurtarıyor, onu İslam tarafına savuşturuyor. Bir taraftan da yine kendisi İslam'ı davet etmeye, İslam'a en güzel şekilde anlatmaya devam ediyordu. Gerçekten de sahabe her yönüyle işte böyle insanlık tarihine kahramanlıklar bırakan, davetin en güzelini yapan bir nesildi. Allah onlardan razı olsun.